Ayrım 17, sayfa 221. 15. Kalın kapının önüne gelen rahip durdu. Darian, kızın içinde olduğu dalgın nefret halinden çıkıp, pisişik dokunaşlarını bastonuyla önünü hisseden bir kör gibi onlara doğru uzattığını hissetti. ''Kim var orada?'' diye sordu kalın kapının ardından gelen boğuk ama beklemediği kadar tiz bir ses. ''Lütfen bana yardım edin, lütfen!'' Kız hıçkırmaya başladı. Ama Darian, onun hüznü ve ihtiyaçlarının gerisinde umutsuzluk seziyordu. Kapının ardındaki yaratık küçük ve masum bir kız değildi. Kapana kısılmış bir hayvandı o. Çok geç değil, hala geri dönebilirsin ve... İçsel itirazlarını bir kenara iten Darian rahibe döndü. Kapıyı açın. Peder Sullivan'ın omuzları çöktü. Cebinden çıkardığı büyük gümüş halkayı dizli anahtarlardan birini eski ahşap kapıya yeni takıldığı belli olan parlak modern kilide sokup çevirdi. Sürgü yumuşak bir sesle kaydı ve kapı onlara doğru açıldı. İçerideki kız rahibi gördüğü anda katıksız bir nefret duygusu odadan dışarıya taştı. Ama kapı tamamen açılıp kız Darian'la göz göze gelince o duygu bir anda kabaran bir umuda bıraktı yerini. Darian kızın görüntüsünün duygularıyla bağdaşmayacağını önceden biliyordu. Ama yine de sade, açık görüntüsünden etkilenmekten kendini alamadı. Lekeli ve kirli yüzünde, kocaman gri yeşil gözlerinde gerçekten bir sadelik vardı. Açlıktan ölmek üzere olmasa güzel sayılabilirdi de. Koyu kahverengi saçları pis ve dağınıktı. Geceliğinin yağ içinde kollarından sivri dirsekler çıkıyor, lime lime olmuş eteğinden kemikli dizleri görünüyordu. En acıklısı, Darya'nın gözlerinin içine bakan kızdan boğucu bir beklenti seli fışkırıyordu. Kırık dişlerini ortaya seren bir gülümsemeyle ''Merhaba'' dedi. Sinirli bir şekilde kirli saçlarıyla oynuyordu. Bileğinden sarkan kalın ve ağır zincir şangırdayarak yerde sürüklendi. Darian, korkusunu ve açgözlülüğünü aslında hiç de hissetmediği bir yakınlık duygusu altında gizleyerek ''Merhaba'' dedi. ''Benim adım Darian.'' ''Benimki de Jill.'' diyerek burnunu çekti kız. Şiddetli bir özlemle dolup taştığı belliydi. ''Beni buradan çıkartmaya mı geldiniz?'' ''Çıkmak ister misin?'' ''Evet efendim.'' dedi Jill tümüyle masumiyet ve keder saçarak. ''Birkaç dakika Peder Sullivan'la konuşmama izin ver, olur mu?'' ''Tamam.'' Jill son bir acındırma çabasıyla alt dudağını ısırıp bakışlarını kir içindeki çıplak ayaklarına indirdi. Kapıyı iterek kapatan rahip hemen anahtarı kilitle çevirdi. Sessizce merdivenlere işaret etti ve hücreden uzaklaştılar. Merdivenlere doğru giderken Darian o kadar güçlü bir öfke ve hayal kırıklığı hissetti ki ellerini yumruk yapıp sıktığını fark etti. Jill delinin biri. Rahibin onun buradan çıkma şansını berbat etmesini istemiyor. Yutkundu ve yenilenmiş bir saygıyla rahibe döndü. Adamın o kızın saldırılarına karşı koyabilmiş olması inanılır gibi değildi. İnanç, anımsadın mı? Kes sesini. Peder, size ilk konuşmamız sırasında da söylediğim gibi sorunlu çocuklarla ilgili bir yer çalıştırıyorum. Durdu ve mücadeleye hazırlandı. Kadromuzda birçok psikiyatrın yanı sıra son derece deneyimli fizik terapi ve meslek hastalıkları uzmanları bulunuyor. Ayrıca... Hayır dedi rahip sesinde bir kararlılık ifadesiyle. Gitmesine izin veremem. Fazlasıyla tehlikeli. Ne yapacaksınız? Onu sonsuza dek burada mı tutacaksınız? Gerekirse, evet. Bu pek de gerçekçi olmayan bir çözüm. Sizinki de öyle dedi Peder Sullivan. Doktorlar şeytan çıkartamaz. Görünüşe bakılırsa siz de çıkartamamışsınız. İşte o nedenle de burada kalması gerek. Onu iyileştiremeyebilirim ama en azından kontrol altında. Çok geç. Kızı rahibe bırak. Bırak. Darian rahibin elini tuttu ve adamın duyguları bir anda kendi beyninde patladı. Onu burada tutamayacağınızı biliyorsunuz Peder. Pürüzsüz, buz gibi bir kesinlik hissi yaydı. Sonra gerçeğin iyice kabullenilmesi için duraksadı. Eğer bunu deneyecek olursanız Jill her şeyi mahveder. Özellikle de psikoposlukla ilgili her türlü emelinizi. Her ne kadar bu son laf körlemesine atış olsa da Peder Sullivan'dan bir anda fışkıran dehşet hissine bakılırsa hedefini bulmuş olmalıydı. Belli ki adam güç ve prestij peşindeydi. Darian bastırdı. Gerçek ortaya çıkacak ve skandal bir veba gibi bu kilisenin üzerine çökecek. Çocuk müdürlüğü gelip tüm çocukları götürecek. Gazeteler size canavar diyecek. Jili zincirle tuttuğunuz odanın resimlerini basacaklar. Hatta belki sübyancılıkla suçlanacaksınız. Ona asla dokunmadım dedi rahip. Asla. Hiçbirine dokunmadım. Size inanmayacaklardır. Adamın elini sıkan Darian, sözlerini kan dondurucu bir korku göndererek destekledi. Jill, o bodrumda bulunduğu anda tüm inanılırlığınızı yitireceksiniz. Aforoz edileceksiniz, yargılanacaksınız, mahkum olacaksınız ve hayatınızın geri kalanını hapishanede tecavüze uğrayarak geçireceksiniz. Yapma, bu çok... Ve tüm bunlar ne için? Jill'in kaçmasına engel olmak için mi? Görmüyor musunuz? Polis onu bulduktan sonra ve inanın bulacaklar, hapse giren siz olacaksınız. Aslında o kendisini burada tutmanızı istiyor. Çünkü sizi ancak öyle mahvedebilir. Rahip şimdi hızla soluyor, gözleri çılgın gibi Darian'la Jill'in hücresi arasında gidip geliyordu. Ama ona sadece ben dayanabiliyorum, dedi yalvarır gibi. Eğer size verirsem o, neler yapabileceğini bilmiyorsunuz. Onu kontrol edebilirim. Nasıl? Güvenin bana peder. Darian korku hissini geri çekip onun yerine ılık ve tatlı bir güven aşıladı. Rahibin solukları yavaşladı, bakışları sakinleşti. İnanın, Tanrı hem sizi hem de kızı kurtarmamı istemeseydi şimdi burada olmazdım. Bu onun isteği. Rahip sessizce sözcükleri özümsedi. Darian onun beyninin çalıştığını, yüzeyin hemen altındaki duygu karmaşasını hissedebiliyordu. Sadece o içini kemiren şüphe duygusuna müdahale ederek adamın düşüncelerini kendi akışlarına bıraktı. Sonunda derin bir soluk alan rahip başını eğdi. Benimle dua eder misiniz? Tabii ki peder. Hala Darian'ın elini sıkı sıkıya tutan peder Sullivan diz çöktü. Darian da aynısını yaptı. Rahip gözlerini yumdu. Başını birbirine kenetlemiş ellerine dayanacak şekilde eğdi ve Latince fısıldamaya başladı. Din adamı kendini Tanrı'ya açınca Darian bedeninde parmağını elektrik prizine sokmuşçasına bir şok hissetti. Rahibin duyguları içinden aktıkça boğazı ve gözleri yanıyordu. Adamın dualarında hiçbir kaçamak yoktu. Duyguları zengin ve güçlüydü. Peder Sullivan duasını bitirene kadar kendini onun duygu, şükran, azim, umut, kabullenme dalgalarında sürüklenmeye bıraktı. Rahibin dinginliğine bir süre tutunan Darian, sonunda onun elini bıraktı. Adamın zihni tekrar karanlığa gömülürken o da Jill'in umutsuz öfkesiyle baş başa kalmıştı. Peder Sullivan anahtarların üzerinde dizili olduğu gümüş halkayı ona uzattı. Ama o tutamadan geri çekti. Burada olanları kimsenin öğrenmeyeceğine dair söz vermenizi istiyorum dedi endişeyle. İnsanlar bunu anlayamaz. Size söz veriyorum. Alın dedi gümüş halkayı uzatarak. Siz onu götürürken burada olmak istemiyorum. Darya'nın parmakları anahtarların üzerine kapandı. İşiniz bitince anahtarları bırakın ve arka çıkışı kullanın. Tanrı sizinle olsun. Peder Sullivan başka bir şey söylemeden haç çıkarttı ve basamakları hızla tırmandı. Darian dönüp Jill'in hücresine baktı. Kendini yatağın altına eğilmiş, orada bir canavar arayan bir çocuk gibi hissediyordu. Ama bu sefer canavarın gerçek olduğunu biliyordu. Kızı bayıltmanın bir yolunu bulsa iyi olacağını düşündü. En azından laboratuvara varana kadar baygın olması işine gelirdi. Başka bir empattan korkacağını hiç düşünmemişti. Hele o kadar genç birinden. Başını sallayarak korkusunu bastırıp Jill'in bir nabız gibi atan zihnine doğru yürüdü. Kapının önünde anahtar destesini kaldırınca hücredeki kızın neşeye boğulduğunu hissetti. O anahtarları birbiri ardına denedikçe Jill'in heyecanı da artıyordu. Sonunda doğru anahtarı buldu. Kilide sokunca içeriden muazzam bir duygu dalgası geldi. Darian kapının ardında çömelmiş, atlamaya hazır bir kaplan olduğunu düşündü. Kendini hazırlayıp kapıyı açtı. Kız boynunu uzatıp onun arkasında kimsenin olup olmadığına baktı. Gitti o, dedi Darian. Jill'den yayılan rahatlama dalgası bir an sonra yerini şüpheye bıraktı. Kimsiniz siz? Senin gibi biri. Jill bir adım geriledi. Kir tabakasının altındaki solgun yüzü daha da soluklaştı. Yani şeytan sizin vücudunuza da mı girdi? Darian gülmekten kendini alamadı. Boğazından kurtulan asabi kıkırdamayı hemen engelledi. Ama kız alınmıştı. Birden yüzü karardı ve çenesini meydan okurcasına kaldırdı. Elini ağzına götüren Darian gülümsemeyi de kesti. Özür dilerim, gülmek istemedim. O zaman niye güldünüz? Çünkü söylediğin şey komik geldi dedi Darian. Şimdi kendini bodruma ilk geldiği andan daha rahat hissediyordu. Evet, Jill gerçekten güçlüydü ama hala bir çocuktu. Darian hücreye girdi. Burnuna çarpan leş gibi koku nedeniyle yüzünü buruşturarak kıza biraz daha yaklaştı. "Benden ne istiyorsunuz?" diye sordu Jill. "Öncelikle seni buradan çıkartmak." Bir an sessiz kalan Jill hıçkırıklara boğuldu. İlk damla gözyaşı yanaklarından aşağıya süzülmeden Darian kendini dev bir çekiç kafasına inmiş gibi hissetti. Gözleri yandı, boğazı düğümlendi. Derin bir soluk alıp zihnini kapatmaya çalıştı ama kızın yoğun ve dokunaklı ferahlaması çatlaklardan girip onu da aşağı çekti. Kendi zihninin derinliklerine bakan Darian mutlu anılarını gözünün önüne getirdi. 6. yaş günü, babası gitmeden önce sonuncusu. Emerald gece kulübündeki ilk striptiz gösterisinden sonra kazandığı parayı sayışı. İlk erkek arkadaşıyla sevişmeleri. Dietrich'in deneklerinden birini büküp altına işetmesi. Neşeli görüntüler birbiri ardına zihninden geçiyordu. Her birinden emdiği duyguları ağlayan kıza yöneltti. Onun üzüntüsünü bastırdıkça kendi zihnindeki ağırlık da azaldı. Tüm psişik iletişim bir dakikadan az sürdü ama Darian ter içinde kalmıştı. Yavaşça soluğunu bıraktı. Kızın ezici üzüntüsü geçmişti. Jill karşısında sarhoş gibi hafifçe yalpalayarak dikiliyordu. Dudaklarının kenarında bir gülümseme vardı. Onun ürkütücü neşesinden tedirgin olan Darian, korkusunu daha yapay mutluluk duygularıyla bastırmadan önce ürperdiğini hissetti. Yapay değil, duygular yapay olamaz. Eğer onları hissediyorsan gerçektirler. Kimin umrunda? Sen sadece tongaya basma yeter. Sadece sana yardım etmek istiyorum dedi yavaşça. Birlikte çalıştığım insanlar senin gibi. Yetenekli çocuklara yardım etmekte uzmandırlar. Korkmuyorlar mı? Hayır. Anlamıyorum. Her şeyi anlatacağım ama burada değil. Kıza doğru bir adım daha attı. Artık aralarında bir metreden az mesafe kalmıştı. Ona kokan nefesini duyacak kadar yakındı. Seni serbest bırakırsam benimle gelecek misin? Evet dedi Jill hiç duraksamadan. Darian son bir adım daha attı. Aralarında şimdi sadece birkaç karış kalmıştı. Jill yavaşça hiç konuşmadan kelepçeli bileklerini ona uzattı. Kelepçelere bağlı ağır zincir hafifçe sallanıyordu. Darian anahtarı sokup çevirince kilit metalik bir sesle açıldı. Jill kollarını indirdi. Gümüş kelepçeler yere düştü. Darian yüzünü buruşturdu. Kızın bileklerini kaplayan kirin gerisinde kan içinde kalmış derisini görebiliyordu. Ona gönderdiği neşe hissine rağmen kızdan hala dalgalar halinde ızdırap ve şaşkınlık yayılıyordu. Aslında Jill'in her şeyden çok kucaklanmaya ihtiyacı vardı. Ama kollarını onun cılız bedenine dolama fikri bile Darya'nın midesini kaldırmıştı. Tek yapabildiği omzunu hafifçe okşamak oldu. Her şey yoluna girecek. Jill soru dolu gözleri ona çevirdi. Söz mü? Söz dedi Darian. Bunun bir yalan olduğunu biliyordu. Ama ne kadar büyük bir yalan olduğunun kendisi de farkında değildi. 16. Bilgilendirme toplantısından önce Darian'ın sadece bir bardak kahve ve bir sigara içmesine izin verdiler. Dietrich her zamanki gibi başına 6, göğsüne de 4 elektrot bağlamıştı. Kimse rol yapmıyordu. O sadece bir kiralık silahtı, o kadar. Jill, onun laboratuvara getirdiği ilk empatik çocuk olduğundan Sincere her şeyi bilmek istiyordu. Darian, rahibin duygularını ona dokunmadan hissedemediğini söyleyene kadar sözünü hiç kesmeden dikkatle dinledi. Ama o noktada Samantha Zinser'da heyecanını gizlemeye gerek duymadı. Aralarındaki mesafeyi azaltırsa gerçeği daha iyi anlayacakmış gibi öne doğru eğilerek ''Onun gibi birine daha önce hiç rastladın mı?'' diye sordu. ''Hayır asla. Ve onun da Jill'e karşı bağışıklığı vardı öyle mi?'' ''Öyle olduğuna iddia etti.'' Elliot Dietrich yüksek sesle düşünür gibi ve toplantı başladığından beri ilk kez konuştu. ''Yani bu durum sana özgü bir şey değildi.'' Hayır dedi Darian bilim adamına doğru dönerek. İri yarı solgun tenli adam aşırı terliyordu. Boncuk gibi gözlerini ablak ve pembe yüzünün kıvrımları arasından kırpıştırarak ona baktı. Sence onu neden hissedemedin? Ben bilmiyorum. Odadaki bir dizi ekrana göz atan Dietrich onun kararsızlığını fark etti. Bir şeyler saklama bizden Darian. Önemli bir şey değil dedi Darian. Bence söylemeyi dene diye üsteledi Zinser. Onu, kendini bir aptal gibi hisseden Darian duraksadı. Kendisini inancının koruduğunu söyledi. İnancı mı? Dedi Zinser dudaklarını bükerek. Size saçma olduğunu söylemiştim. Dietrich ciddi bir ses tonuyla, gerçekten saçma geliyor mu sana bu? Diye sordu. Zinsser bilim adamına çıldırmış gibi baktı ama yüzündeki ifadeyi görünce dikkatini yeniden Darian'a yöneltti. ''Tanrı'ya inanmam'' dedi Darian yavaşça. ''Ama Peder Sullivan'a gelince o noktada neye inanacağımı gerçekten bilmiyorum.'' Dietrich karşısındaki ekranlara göz attı. Başını salladı ve devam etmesini işaret etti. Toplantı 2 saat daha sürdü. Zinsser ince ayrıntılar üzerine sorular soruyordu ama Darian direktörün endişeli ve aklının başka yerde olduğunu görebiliyordu. Başka bir şeyle ilgilenmek için toplantının olabildiğince çabuk bitmesini bekler gibiydi. Darian o başka şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Zinsser'ın aklını kurcalayamayacak kadar yorgundu. Ne yazık ki öyleydi. Samantha Zinsser siyah beyaz güvenlik ekranlarından Darian'ın koridorda yavaşça yürüyüşünü izledi. Asansöre giren kadın duvara yaslandı. Gülümsedi ve kameraya el salladı. Yaşadığı onca şeyden sonra bile hala ukalalık edebiliyordu. Zinsser umursamadı. İnatçı küstahlığı devam ettiği sürece Darian organizasyonu küçümsemeye devam edecekti. Ve bu da tam kendisinin istediği şeydi. Dietrich'e döndü. Raip hakkında ne düşünüyorsun? Darian algıladığı kadarıyla gerçeği söylüyordu. Onun ötesinde hiçbir fikrim yok. Varsayımda bulun. Veri yok, her şey olabilir. Varsayımda bulun diye yineledi Zinsser sertçe. Dietrich ilham bekler gibi tavana baktı. Sonra bakışlarını Zinsser'a çevirdi. İki olasılık var. Birincisi, rahibin kendine özgü, Darian'ın onu okumasını zorlaştıran bir beyin kimyası olabilir. Beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabilir bu. Belki de bir hastalığı var ya da bir ilaç alıyor. Kapsamlı tıbbi araştırma yapmadan söylemek olanaksız. Ya ikinci olasılık? Binada beyin dalgalarının iletimini engelleyen bir şeyler olabilir. Belki de kilisenin olduğu yerdeki manyetik alanda bir bozukluk vardır. Öyle olsa Darya'nın kızda okuyamaması gerekmez miydi? Dietrich omuz silkti. Kim bilir, onun zihninin nasıl çalıştığını ancak anlıyoruz. Açıkçası elimizde yeterli bilgi yok. Beni dinle doktor dedi Zinsser bıkkınlıkla. Bana ne düşündüğünü söyle. Farz et ki kafana dayalı bir silah var. Dietrich dudağını ısırdı. Zinsser bir an için onun ağlayacağını düşündü. Onu daha önce de ağlatmıştı. En son eski bir meslektaşıyla ortak çalışma yapmak için bir süreliğine izin istediği zaman olmuştu bu. Zinsser reddedince ayrılmakla tehdit etmişti. Ayrılmak diye bir seçeneği olmadığını açıkça belirtince de kendini tutamayıp ağlamaya başlamıştı. O zamandan beri hep ağlamanın eşiğinde gibi görünüyordu. Ama işini etkilemediği için Zinsser onun bu duygusallığını ve sinir krizlerini kabullenmişti. Biraz istin bırakması daha uçuk bir şey yapmasından iyiydi. Adamın psikolojik profilini görmüştü ve intihar kesinlikle düşünülemez bir şey değildi. Zinsser dişlerini sıkıp bekledi. Dietrich'in ona yanıt vereceğini biliyordu. Hep verirdi. Söylediği tahminden öte olmasa bile genellikle gerçeğe epey yaklaşırdı. Sonunda Dietrich iç geçirdi. Bunun makro ortam olduğunu sanmıyorum. Darian bir rahibeyle karşılaştığından söz etmişti. Coğrafi konumla ilgili bir şeyse rahibe de okunamaz olurdu. Ve rahibi ne ofisinde ne de bodrumda algılayamadığına göre binanın da etken olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla geriye bir tek adamın kendisi kalıyor. Yani fizyolojisi demek istiyorsun. Büyük olasılıkla. Dietrich duraksadı. Tabii eğer inancı değilse. Ciddi olamazsın dedi Zinsser. Onu Tanrı'nın koruduğunu mu düşünüyorsun? Tabii ki hayır dedi Dietrich alınmış gibi. Ama eğer buna inandıysa jile savuşturmasına o inanç yardım etmiş olabilir. Bunu anlamanın tek yolu var dedi Zinsser. Peder Sullivan'a bir ziyarette daha bulunma zamanı geldi. Yine Darian'ı göndermiyorsun değil mi? Hayır dedi Zinsser. Bunun için ona ihtiyacımız yok. Ya Peder Sullivan deneylerimize katılmayı reddederse? Öyle bir şey olmayacak. Ama adam bir rahip. Zinsser omuz silkti. Benim dinimin rahibi değil. Sıçrayarak uyanan Peder Sullivan birden kör edici bir ışıkla karşı karşıya kaldı. Nerede olduğunu anlamak için başını çevirmeye çalıştı. Çıplak kolları çarmıha gerilmiş gibi bedeninden ileriye doğru uzatılmıştı. İkisi de deri bilekliklerle sıkıca bağlıydı. Çıplak bacakları da bağlanmıştı. Belinde ve boynunda da benzer deri bağlar vardı. Göz ucuyla beyaz bir şekil fark etti. O tarafa dönünce doktor önlüğü giymiş bir adamın elindeki not panosuna bir şeyler yazdığını gördü. Arada sırada duruyor ve önündeki monitöre göz atıyordu. Adam da onun hareketlendiğini gördü ama fark etmemiş gibi davrandı. Neredeyim? Doktor yazmaya devam etti. Benim neyim var? Adam not panosuna bakmaya devam ediyordu ama yazan eli durmuştu. Rahip vicdan azabı çeker gibi görünen adama baktı. O bakışı daha önce de görmüştü. Lütfen benimle konuşun derken sesi son birkaç saat ya da gün içinde olanların etkisiyle çatlak çıkıyordu. Bir arabanın bagajına atıldığını hayal meyal hatırlıyordu. Sana yalvarıyorum oğlum. Not panosunu indiren doktor onun gözlerine baktı. Yüzünün alt kısmı bir ameliyat maskesinin altında gizlenmişti ama nemli gözleri Sullivan'a bilmesi gereken her şeyi anlatıyordu. Korkuyordu. Bazı testler yapmamız gerekiyor peder dedi. İşimiz bitince serbest kalacaksınız. Şimdi biraz rahatlayın. Neyi bulmayı umuyorsunuz bende? Soruyu duymazdan gelen doktor masaya yaklaştı. Rahibin başını yavaşça kaldırarak boynunun altına bir şey koydu. Sonra rahibin başını yüzünün iki yanında yükselip kıpırdamasına imkan tanımayan bir yastığın içine yerleştirdi. Alnından deri bir kayış geçirip iyice sıktı. Ne yapıyorsunuz? Lütfen ağzınızı açın. Rahip korkuyla söyleneni yaptı. Doktor kalın ve süngerimsi bir plastik parçasının sertçe dişlerinin arasına itti. Bu şey dilinizi ısırıp kopartmanızı engelleyecek dedi olağan bir ses tonuyla. Bir kayış da çenesine bağlandı. Şimdi kafatasınızda bir delik açmak zorundayım. Vücut kimyanızı değiştirmek istemediğimden anestezi kullanmayacağım. Bir saatten fazla sürmemesi lazım. Hareket etmemeye çalışın. Çünkü bu sadece ameliyat süresini uzatır. Duraladı. Ne yazık ki canınız yanacak. Feder Sullivan bir vınlama sesi duydu. Sonra matkabı gördü. Bağırmaya çalıştı. Ama ağzındaki parça nedeniyle dişlerinin arasından sadece boğuk bir inleme çıktı. Doktor matkabı kafa derisine yaklaştırdı. İşte o zaman Peder Sullivan'ın bağırmak için gerçekten bir neden oldu.